Ayrım 19.
Kalk bakalım Fazıl Usta. Hadi çabuk çabuk sallanma. Bu kadar düşünme süresi yeter. Yavaşça kalktı ayağa. Biri sertçe yakaladı kolunu, çekti. Başka biri itti sırtından. Koridora çıktılar. 5-10 dakika da olsa bu dinlenme süresi sonrasında daha da ağır geliyordu işkence. Kalbi hızla çarpıyordu. Karşı odalardan birine aldılar onu. Oda buz gibiydi. İyi düşündün mü? Konuşacak mıyız şimdi? Ha, konuşacak mıyız? Konuşacak hiçbir şey yok. Peki, bizden ikaz bir kere. Sen istedikten sonra uygulama yapmak bizim için zevktir. Tamam, hadi asalım şunu tavana da gidip bir yemek yiyelim. Sabahtan beri uğraştırıyor çocuğu. Kendini ne zannediyorsun sen ulan? Manyak mısın be? Suratında meymenet yok itin. Şuna bak şuna. Tüy sana. Buradan konuşmadan çıkacaksın ha? Mı çıkarsın. Hem konuşacaksın hem yediğin sopa yanına kâr kalacak. Asmadan son defa soruyorum. Bak, ondan sonra tek soru yok sana, tamam mı? Asacağız seni tavana. Ne zaman konuştun o zaman indireceğiz. Tek soru yok askıda. Kendin yalvaracaksın. Kendin söyleyeceksin istediklerimizi, o zaman indireceğiz. Konuşuyor muyuz? Kalbi göğsünden çıkacakmışçasına çarpıyordu. Konuşacak bir şey yok. Önce midesine, sonra çenesine yediği sert iki yumrukla önce duvara çarptı, ardından zemine düştü. Bir darbede kafasına geldi. Sonra ayak sesleri terk etti odayı. Koridorda kendi hakkında konuşuyorlardı. Dinledi. Ne söyledikleri anlaşılmıyordu. Ayağa kalktı ve bekledi. Çok geçmeden odaya girdiler. Haydi gel bakalım, son yolculuğuna çıkıyorsun. İki kişi koluna girip koridora çıkardılar. Bir şey attılar önüne. Giy şunları. Ayakkabılarıydı bunlar. Ayakları şiş olduğundan geçiremedi ayağına. Üstüne bastı. Hadi hadi yürü. Pabuçların üstüne basılı yürümek çok acı veriyordu. Bir kişi kolundaydı, birkaç kişi de arkasından geliyordu. Talihin yokmuş aslanım. Biz seni konuştururduk ama emir büyük yerden geliyor. Konuşacağım dersen emri uygulamayız. Ama hemen cevap vermen gerekiyor ha? Ne dersin? Karşılık vermedi Bedri. Adamların şimdi ne planladıklarını anlamaya çalışıyordu. Peki öyleyse sen bilirsin. Önlerinde demir bir kapı açıldı. Kapıdan geçip merdiveni çıktılar. İstanbul akşamının nemli soğuğu çarptı yüzüne. Biraz is kokuyordu hava. Uzaktan korna sesleri geliyordu. Kalabalık caddelerin uzaktan duyulan özgür sesleri. Biri koştu arkasından. Eline bir şeyler tutuşturdu. Al şunları. Kemeri parkasının cebinde. Bağlarını da bağlasın. Onlar da cebinde. Montu ve kazağıydı elindekiler. Önlerinde bir araba durdu. Bin arabaya. Bizle ilişkin kesildi. Zaten buraya hiç gelmedin sen. Arkasından itti adam. Göz bağını çözdüler. Bir ekip otosunda 5-6 sivilin ortasında bulmuştu kendini. Adamların niyetini hala anlayamamıştı. Ama kısa süre içinde olsa çok sevdiği İstanbul sokaklarını yeniden göreceği için mutluydu. Uyandığında susuzluktan yanıyordu. Ağzı yapış yapıştı. Dilinde tuzlu acı, pis bir tat vardı. Burnu tıkalı olduğu halde nefesinin kokusundan rahatsız oldu. Cebinden mendilini çıkardı, kuvvetle sümkürdü. Burnunun açılacağı yoktu. Susuzluk ve ağzındaki o iğrenç tat. Bir yudum su olsa hiç olmazsa ağzını çalkalardı. Tuzdan dudakları yarılmıştı. Diş etleri sızlıyordu. Ne kadar zamandır uyuduğunu bilmiyordu. Saati cebinde olmalıydı. Yokladı, oradaydı. Yerinden zorlukla kalktı. Soğuk iliklerini işliyor, her yanı ağrıyordu. Hücrenin küçük gözetleme deliğinden sızan ışıkta saatine baktı. 10:30'du. Bir saat olmamıştı uyuyalı. Zaten o durumda uyuyamazdı. Çok çok yorgun olmasına rağmen bu bir saati bile bulmayan kendinden geçme, soğuktan, susuzluktan ve her yanına batan ağrılardan karabasana dönüşmüştü. Birazcık su olsaydı, birazcık. Üstündekiler boş inşaattaki dayak faslından sonra sırılsıklama olmuştu. En ıslak kısmı sol kolunun yeniydi. Montunun, kazağının ve gömleğinin yen kısmını sağ eliyle sıkıştırdı. Elbisenin nemini ağzıyla emdi. Çok az bir ıslaklık geldi ağzına. Fakat dilindeki pis tadı dayanılmaz hale getirmişti bu. Sol dirseğindeki sancı artmıştı. Eliyle yokladı. Kırık olduğunu zannetmiyordu ama bayağı şişmişti. Ne müthiş dayaktı o. Güldü sesli sesli. Böylesini ne yaşamış ne filmlerde görmüştü. Birinci merkezden çıkarken söylenenlere aldırmamış, blöf yapıldığını düşünmüştü. Konuşmazsan emir geldi, öldüreceğiz diye yolda da sıkıştırmışlardı. Takmamıştı onları. Açıklık bir arsada, boş, ıssız bir inşaata yanaştırmışlardı arabayı. Sonra onu inşaatın bodrum katına indirmişler, kafasına silahı dayamışlardı. İşte o an ciddi olabileceklerini düşünmüştü. Öyle ya, böyle bir sonla ilk kez kendisi karşılaşmayacaktı çünkü. İşin ciddileşmesi karşısında korkmamış, aksine sabah işkence odasının kapısında duyduğuna benzer hafif, tuhaf bir sevinç duymuştu. Hüzünlü bir sevinç. Bu onun için acılardan, işkenceden kolay bir kurtuluş, kısa yollu bir zafer olacaktı. Verdikleri son 10 saniyelik sürede coşkusu zirveye ulaşmıştı. İşte, düşlerinde canlandırdığı onurlu ölüm gelmiş dayatmıştı. "Arkadaşlar!" diye seslenmişti içinden. İnançlarımıza layık bir kararlılık gösterdim. İnançlarımıza layık bir şekilde ölümü teslimiyete yeğliyorum. Sevgili arkadaşlar, kardeşlerim, elveda. Sonra bodrumun göllenmiş çamurlu zemininde yerden yere vurmuşlar, ezmişlerdi bedenini. Elbiseleri tam kurumadan ısınması olanaksızdı. Bu denli soğuk bir hücrede hiç kalmamıştı. Yine küçük tuvaleti gelmişti. Kenardaki boş karton kutulardan son kalanını doldurdu. Herhalde su içer diye tuvalete gitmesine izin vermiyorlardı. İyi ki büyük tuvaletim gelmiyor diye düşündü. Yoksa felaket olurdu. Ardından yüksek sesle güldü haline. Tüm olanlardan sonra felaket olabilecek şeye bak. Tek derdim keşke o olsaydı. Tabanlarının durumu berbattı. Neresi iyiydi ki sanki? Kapıdaki delikten karşı hücrenin deliğine baktı. Kimseyi göremedi. Arkadaşları neredeydi acaba? Onlar da buralarda mı ki? Birini görebilsem, bir haberleşebilsem. Aylin nerededir şimdi? Onun grupta görev aldığını nasıl öğrendiler? Ya kendi itiraf etti ya da Şems'i söylemiştir. Evet, Şems'i orada görmüştü Aylin'i. Ya kardeşim, o adamı almayacaktık gruba. Aman, zırva bunlar, zırva. Seni bile inandırdılar zırvalarını. Ya doğruysa? Doğru değildir, hepsi zarf. Doğru olmadığını öğreneceğim. Koridorda ayak sesleri duydu. Kapıdan çekilip yere oturdu. Ayak sesleri yaklaştı, yaklaştı, kapının önünde durdu. Demir kapı tangırdayarak açıldı. Kalk ulan kalk. Şuna bak yahu. Herif de keyif keka. Artisti bırak ulan İki falaka yemiş, sanki kötürüm olmuş. Çabuk şimdi ağzına... Gelenlerden biri insanın azmanı gibiydi. Kolundan tutup koridora fırlattı onu. Arkadaki hala söylenip duruyordu. Ulan piç, akşam akşam sıcak evimizi bırakıp senin yüzünden buralara geldik. Abi evde çocuk hasta yahu. Hanım yalnız kaldı. Allah korusun, bir ağırlaşsa kim götürecek onu hastaneye? Hep bu çocuklarının yüzünden. Sıkı bir tekme attı Bedri'nin arkasına. İnsan azmanı kolundan tutuyor olmasa yere kapaklanacaktı. Ulan bir de konuşmazmış puşt. Vatan hainleri. Ne istiyorsunuz lan bu milletten? Sorgu neymiş? Hemen geberteceksin böylelerini. Bak lan bana. 5 dakika içinde ne biliyorsan anlatacaksın, tamam mı? Bak eve 1 dakika geciktir, nasıl oyuyorum kabak gibi seni. Hücrelerin sıralandığı koridordan bir ara bölmeye, oradan da başka bir koridora geçtiler. Sokakta görse acıyacağı, arkasındaki kapıcı kılıklı adam homurdana küfrede gözlerini bağladı burada Bedri'nin. Bu iş bitince koridorun sonundaki ışık yanan odaya doğruldular. Kapıdan girdiklerinde sert bir ses bağırdı. ''Çıkarın şunun göz bağını! Kimden neyi saklıyoruz? Bu mıymıntı yüzümüzü görse ne yazar? Görsün yüzümüzü, görsün ve iyi tanısın. Biz bu vatan için çalışıyoruz. Yüzlerini saklaması gerekenler bizler değiliz. Bu satılmışlar saklasınlar yüzlerini. 45-50 yaşlarında, kırlaşmış saçlı, orta boylu biri vardı karşısında. Hani otoriter fakat müşfik aile babası, aynı zamanda çapkın, dost içki sohbetlerinin aranan adamı. İşinde sert mi sert tiplerden biri. Karadeniz şivesine çalıyordu konuşması. Bu adam yaman bir işkencecidir diye düşündü. Ve işin zor hemşerim. Burada çok daha hayvani işkence yapılır. Adam Bedri'nin gözlerinin içine bakarak, Bedri, evladım diyerek başladı konuşmasını. Bak, bizi akşamın şu saatinde evden kaldırıp buraya getirdin. Sana bir ağabey nasihatı vereyim. Bu saatte geldik mi eli boş dönmeyiz. Hırsımızı senden çıkarmamıza izin verme. Burası geldiğin yere hiç benzemez. Bak, gözlerini bağladık mı senin ha? Gözlerini bağladık mı ha? Söyle bakalım. Hayır, bağlamadınız. Niye bağlamadık peki ha? Söyle bakalım, niye bağlamadık? Bilmiyorum. Bak, sana bir abi nasihatı vereyim. Burada bilmiyorum lafı yasaktır. Bilmiyorum diyenin dilini koparırız. Bir daha duymayayım. Söyleyeceksin bir şey. Ne aklına geliyorsa söyleyeceksin. Ama bilmiyorum yok, tamam mı? Sana dedik oğlum, tamam mı? Tamam dedi Bedri. Adam üstelik sarhoş, işimiz iş. Burnu tıkalı olduğundan odaya yayılan rakı kokusunu duyamıyordu. Ama adamın konuşma tarzı, kırmızı burnu ve yanakları durumunu açığa vuruyordu. Niye bağlamadık gözlerini biliyor musun? Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Bana aldığın adamı konuştur, ne yaparsan yap derler. Bana bu yetkiyi vermişler, anladın mı? Ben bu yola baş koymuşum. Benim hiçbirinizden korkum yok, anladın mı? Karnın aç mı evladım? Aç diye cevap verme gereği duydu Bedri. Kır saçlı yanına yaklaştı, parmağını burnuna doğru sallayarak, "Sana söz veriyorum," dedi. "Birkaç küçük sorumuz var. Onlara iki kelime cevap ver. Söz veriyorum, istediğin yemeği getirtirim sana. Erkek sözü. Ne istersen getirtirim. Aşçıyı yatağından kaldırtırım. Yine getirtirim, anladın mı? Nerelisin sen? Ordulu. Sen şu Ordulu Köseoğulları'ndan mısın yoksa? Servet Köseoğlu neyin olur? Amcam. Yapma yahu. Ben senin amcanı çok iyi tanırım. Eski arkadaşımdır benim. Hemşehri sayılırız biz yahu. Seni tuttum bak şimdi. Demek Servet'in yeğenisin ha? İşe bak. Oğlum dinle beni. Bak bunlar şahit. Sana iki soru soracağım. Cevapla onları. Söz sana yemeğini ye. Sabaha kadar bu odada uyu. Yarın sabah gelirim. Kahvemizi içer, işin hal çarelerini düşünürüz. Her türlü yardımı yaparım. Bir fiski bile yemezsin. Ne burada, ne başka bir yerde. Tamam mı evladım? Sonra uygun bir ifade yazarız sana. İyi bir evrak düzenleriz. 4-5 yıl bile yatmazsın. Tamam mı aslanım? Ben işkembeden atmıyorum bunları. Bak, sor bunlara. Ne idamlıkların elinden tutmuşumdur ben. Ne idamlıkları 2-3 yılla kurtarmışımdır. Sor bunlara sor. Bende yalan yok. Hemşehrimize yardım etmeyeceğiz de kime yardım edeceğiz? Bak, karşıma babamı getirseler suçlu diye bağırta bağırta konuştururum. Vazife vazifedir. Ama vazife başka, yardım başka. Adam bana yardım ediyorsa ben ona niye yardım etmeyeyim? Hem bu kurtardıklarım aslında ciğeri beş para etmez heriflerdi. Sen öyle misin? Senin tek suçun kandırılmış olmak. Gençlik. Gençlikten oluyor bunlar, başka bir şey değil. Biz de gençliğimizde ne boklar yerdik. Neyse, dediklerimi anladın mı? Sen şimdi bize onu söyle. Bedri bile yumuşatır gibi olmuştu bu sözler. İyi bilirdi aslında bu tür bayatlamış babavari konuşma tarzını. Fakat sabahtan bu yana işittiği yalnızca küfür, aşağılama ve hakaretti. O yüzden biraz sonra başlayacak işkenceye bu adamın şeflik edeceğini bildiği halde nedense müteşekkir hissetmişti kendini ona karşı. Belki de adamın önerisini kabul ettiği takdirde kurtulacağı acıları, kazanacaklarını, mesela şu tahta masaların üzerinde uyuyacağı uykuyu, bir bardak suyu, sıcak bir çayı düşünmek içini burkmuştu. Çünkü böyle bir kabulün ihtimali bile yoktu. Çünkü o yol kapalıydı. Aynı anda adamla yapacağı dostça sohbeti düşündü. İçi bulandı. Beni salak mı zannettin işkenceci başı? Belki bağırta bağırta canlarını çıkarmaya alıştığın lümpen garibanları kurtarmışsındır ocaklarına incir dikerek. Bize sökmez bu oyunlar. Cevap verdi. Ne istiyorsunuz benden? Ne yaptığımı zannediyorsunuz? Senden istediğimiz şu, dedi kırsaçlı, geriye döndü. Bedri'nin ortasında durduğu kocaman odada köşedeki masaya kadar yürüdü. Kalçasını masaya dayayarak devam etti. Altınları nereye sakladın? Altınlar ve silahlar. Saklamadınsa kime verdin? Soygunda kullandığınız iki silah sendeymiş. Nerede o silahlar? İstediklerim bunlar, anladın mı? Bedri zayıf bir sesle karşılık verdi. İnkar etmekten yorulmuştu. Benim söylediklerinizle hiçbir ilgim yok. Daha önce de söylemiştim, bırakın beni. Odada Bedri ve Şef'ten başka üç kişi vardı. İkisi onu hücreden alıp getirenler, diğeri yandaki küçük masada oturan tombul yüzü dazlak adam. Vakit kaybetmeyelim şefim diye söze girdi işte bu tombul yüzlü. Bedri'nin gözlerinin açık olmasından tedirginmiş gibi bir hali vardı. Yine de sertliği elden bırakmıyordu. Onun da sırası var dedi kırsaçlı. Yoldaşlarını getirelim. Hallerini bir görsün de ondan sonra. Gevrek bir kahkaha attı. Birbirinize yoldaş diyorsunuz siz değil mi ha? Bedri'nin arkasındaki insan azmanına baktı. Ahmet'i getirin hele. Bedri'nin kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu da bir blöf değilse işte isteğim yerine geliyor. Sonunda arkadaşlardan birini görebileceğim. Hem de Ahmet'i. Peki ya doğruysa? Teslim olduğu ya doğruysa? Ahmet bülbül gibi oldu. Ama kendini onca ezdirdikten sonra ne kıymeti var? Gör yoldaşının halini ve ders al. Kapıya arkası dönüktü Bedri'nin. Koridordaki ayak sesleri yaklaştı. Birini getirdiler gerçekten. Yanından geçirip tam karşısında bir sandalyeye oturttular. Bu adam Ahmet'ti sahiden. Daha doğrusu Ahmet'in iyi benzetilmiş bal mumu maketi. Saçı sakalı birbirine karışmış, floresan ışığın altında kanı çekilmiş ölü yüzü gibi mavi beyaz bir yüz. Gözlerinin altı mosmor. Hoş geldin Ahmet, dedi. Şef kendinden memnun ve keyifli bir tavırla. Yoldaşını tanıdın mı? Bedri gözlerinin tam içine baktığı halde gözlerini kaçırıyordu Ahmet. Evet, neydi ismi bu arkadaşının? Bedri, dedi. Ahmet'in yüzü gibi ölgün sesi. Tabii onu Bedri ismiyle tanımıyordun. Kod adı neydi? Fazıl, dedi Ahmet, bıkkın. İyi, güzel. Kuyumcu soygununu planlayan bu Bedri değil miydi? Şefin sesinde yapmacık bir babacanlık vardı. Ahmet bir an durdu. Yine yere bakarak, evet, Bedri'ydi, dedi. Demek konuşmuş. Bedri hayret içindeydi. Onca söze rağmen kulağı ile işitmese, gözüyle görmese yine de inanmayacaktı. Ama gerçekti işte. Şu anda karşısındaki eski mücadele arkadaşı değildi, dostu değildi. Kendisi için şu kır saçlıdan da tehlikeli biriydi. Hakkında çok şey bilen ve ne kadarını söyleyeceği, ne kadarını gizleyeceği meçhul biri. Küçüklüğünde bir dönem hep aynı kabusu görürdü geceleri. Sevdiği insanları çok değişik şekilde görürdü bu kabuslarda. Annesinin, babasının ya da abisinin başka bir insana, kendisine düşman, kötü ruhlu bir yabancıya dönüştüğünü sezerdi. Yüzleri hiç değişmezdi ama yüzlerindeki anlam değişirdi. Anlardı ki bu insan gerçek babası ya da annesi değil, onun yerine geçmiş biri. Şimdi de benzer duygular içindeydi. Korkulu, ürpertili, soğuk, buz gibi. Peki Ahmet, o zavallı adamcağızı kim vurdu söyle hadi. Bedri, Bedri vurdu. Tamam Ahmet, yeter bu kadar. Gidebilirsin, kalk. İnsan azmanı Ahmet'in koluna girdi. Arkadaşı güçlükle yürüyordu. Ayakları çıplaktı. Parmakları elektrik yanığından kıpkırmızıydı. Bedri'nin yanından geçip kapıya yaklaştılar. Tam çıkacaklarken kır saçlı arkalarından seslendi. Ahmet, bir sorum daha vardı, unuttum. Altınları en son kime verdin? Bedri'ye vermemiş miydin? Evet. İyi, tamam, gidebilirsin. Şef yaklaşıp sordu. Buna ne diyorsun şimdi? Bu adam kıçından mı uyduruyor dediklerini? Bedri için tavır belliydi. Başka yol yoktu. Pişkince cevap verdi. İftira ediyor. Bu adam kendini kurtarmak için başkalarına çamur atıyor. Tanımıyorum onu. Homurtu halinde küfürler yükselirken şef sinirli güldü. Ulan bok! Biz de o çamur atıcılardan çok. Ha ha ha ha. Ulan bizi de şair ettin be. Şemsiyi getirin. Buruk bir zevk duyuyordu Bedri. Getirsinler, herkesi getirsinler. Yüzüme karşı söylesinler diyeceklerini. Yüzüme bakıp öyle söylesinler. Şemsi'yi getirdiler önüne. Aynı sandalyeye oturttular. Suratında saç sakal daha da birbirine karışmıştı ama yüzü gülüyordu Şemsi'nin. Daha zinde görünüyor ve gözlerini de kaçırmıyordu. Nasılsın? Bedri şaşırdı. İyiyim diye cevap verdi Şemsi'ye. Ne diyeceğini, nasıl tavır alacağını bilememişti birden. Anlat bakalım Şemsi, nasıl yaptınız bu işi? Fazıl'ın görevi neydi? Şemsi hevesli ve hızlı hızlı konuşmaya başladı. Kuyumcu eyleminde hepimiz 9 kişiydik. Ben, Ahmet, Hamdi, Mahmut, Gökhan, Sayfun, iki gözcü ve Fazıl Hoca. Fazıl bizim esas sorumlumuzdu. Eylem için ilk... Yeter, yeter. Manifaturacıyı kim vurdu? Biraz durakladı Şemsi. Fazıl Hoca vurdu. Bedri'nin gözlerine baktı. Kusura bakma hoca. Arkadaşlar direnmek için ellerinden geleni yaptılar. Bırak ulan gevezeliği. Şefim, götürelim mi? Evet, götürün. Yeter bu kadarı. Hadi bakalım. Şimdi kuzu kuzu cevap veriyor musun, vermiyor musun? Çabuk söyle. Bunlar iftira, dedi Bedri. Hiçbirini tanımıyorum. Bana iftira ediyorlar. Şemsi'nin verdiği mesajı anlamıştı. Demek 9 kişinin dışında eylemle sorumlu tutulan yoktu. Demek Aylin ve Selami adları zarf olarak atılmıştı önüne.